Ayrım 17.
Adam bindi, arabayı çalıştırdı. Motoru gürleterek peşinde yağlı, mavi bir duman bırakarak yola koyulan külüstürün iş otoyola doğru tırmandı, batı yönünde uzaklaştı. Lokantada iki kamyon şoförü, May ve El, hep birlikte onların arkasından baktılar. Koca Bill birden döndü. Onlar çifti bir sentlik şeker değildi dedi. May hırsla sana ne diye parladı. O şekerlerin tanesi 5 sentti. Öteki adam artık gitmemiz gerek diye söze karıştı. Programdan geri kalacağız. Ceplerine uzandılar. Bill tezgahın üzerine bir para bıraktı. Arkadaşı paraya baktı, cebini yokladı. O da bir para bıraktı, dönüp kapıya doğru ilerlediler. Hoşça kalın dedi Bill. May arkasından hey durun bir dakika diye seslendi. Paranızın üstünü alın. Bill cehennemin dibine dedi. Telli kapının kapandığı duyuldu. May onların kamyona binişine baktı. Kamyonların küçük vites tomurdanışını dinledi. Sonra vites değiştiğini duydu. Dedi alçak sesle. Kocası avucundaki kağıt arasında yaslatmaya çalıştığı hamburgerden başını kaldırıp baktı. Ne istiyorsun? Şuraya bak. Fincanların yanındaki madeni paraları gösteriyordu. 2 tane yarım dolarlık. El yaklaştı, baktı, sonra işine döndü. Kamyon şoförleri diye mırıldandı May büyük bir saygıyla. Hem de o mıymıntılardan hemen sonra. Sinekler tele gürültüyle çarpıyor, sonra vızlayarak uzaklaşıyorlardı. Kompresör yine mırıldandı, sustu. 66 üzerinde trafik akıp gidiyordu. Kamyonlar güzelim hızlı arabalar, hurdalar. Hepsi de tehlikeli bir hızla ilerlemekteydiler. May tabakları alıp indirdi, artıkları bir kovaya sıyırdı. Nemli bir bez buldu. Döndüre döndüre tezgahın üstünü sildi. Gözleri otoyoldaydı. Hayatın kaynaştığı yerdi. Ellerini önlüğe sildi. Izgaranın yanındaki duvara iğneyle tutturulmuş bir kağıda baktı. 3 sütun halinde işaretler vardı kağıtta. En uzun sütunu saydı. Tezgah boyunca yürüdü. Kasanın yanına geldi. Satış değil düğmesine basıp çekmeceyi açtı. İçinden bir avuç 5 sentlik çıkardı. Ne yapıyorsun diye sordu May. 3 numara neredeyse para saçacak diye karşılık verdi El. Kumar makinelerinin 3.sine yürüdü. 5. parayı attığında 3 kanalın kapakları aynı anda kalktı. Makinenin içinde ne var ne yoksa boşaldı. El hepsini topladı, tekrar tezgaha döndü, paraları çekmeceye doldurdu, kasayı kapattı. Yerine döndü. Asılı kağıttaki işaretlerin 1 sütununu karaladı. 3 numara daha çok kullanılıyor dedi. Yerlerini değiştirsem iyi olur belki de. Tencerenin kapağını açtı, ağır ağır fokurdayan yahniyi karıştırdı. Acaba Kaliforniya'da ne yapacaklar dedi May. Kimler? Demin gelenler. Tanrı bilir dedi El. İş bulurlar mı dersin? Ben nereden bileyim? Otoyolun doğu tarafına doğru bakıyordu May. İşte çift vagonlu bir nakliye kamyonu dedi. Acaba dururlar mı? Ah keşke dursalar. Koca kamyon yaklaşıp yavaşlarken May bezi kapıp tezgahı baştan başa sildi. Kahve demliğini bile biraz daha parlattı. Altındaki alevi açtı. El bir avuç turp çıkardı, soymaya koyuldu. Kapı açılıp üniformalı 2 şoför içeriye girerken May'nin yüzü neşe içindeydi. Merhaba abla. Ben hiçbir erkeğin ablası mı ablası olmam dedi May. İkisi de güldüler. May de onlarla güldü. Canınız ne istiyor bakalım çocuklar? Bir kahve. Ne turtası var? Ananas kreması, muz kreması, çikolata kreması, bir de elmalı turta. Bana elmalı ver. Yo, dur. Şu kocaman kalın olanı nedir? May tabağı çıkarıp kokladı. Ananas kremalı dedi. Sen bana ondan bir dilim kes. Arabalar 66 üzerinde tehlikeli biçimde gürleyip geçiyorlardı. 16. Jodlarla Wilson'lar bir olmuş batıya doğru gidiyorlardı. El Reno, Bridgeport, Clinton, Elk City, Sayre ve Texola. Sınır oradaydı. Oklahoma artık gerilerde kalmıştı. Bugün de arabalar Texas'ın tava sapına benzeyen yöresini geçmekteydiler. Shamrock, Allen Reed, Grom, Yarnell, akşamüstü Amarillo'nun bir başından girip öbür başından çıktılar, uzun süre durmaksızın yollarına devam ettiler. Ancak karanlık bastığı zaman konakladılar, yorgundular. Toz toprak içinde kalmışlar, sıcaktan perişan olmuşlardı. Ne titremeler geçiriyordu sıcak çarpmasından. Durduklarında dermandan kesilmişti iyice. O gece El bir çitten bir direk çaldı. Kamyonun üzerine yatay olarak korniş gibi yerleştirdi, 2 ucunu 2 yana tutturdu. Yemek olarak yalnızca kahvaltıdan kalma soğuk taş gibi bisküvileri yediler. Kendilerini şiltelerin üzerine asıp soyunmaksızın uyudular. Wilson'lar çadırlarını bile kurmadı. Jodlar, Wilson'lar tava sapını yıldırım gibi kaçarcasına geçiyor, eski sellerin oluşturduğu yara izleriyle kaplı boz toprakları aşıyorlardı. Oklahoma'dan çıkmış, Texas'ı da son hızla geride bırakıyorlardı. Kaplumbağalar tozların içinde sürükleniyor, güneş toprağa kamçılıyor, akşamları sıcak gökyüzünden çekilince bu sefer toprak yukarıya kendi sıcağını yolluyordu. İki gün boyunca kaçış temposunu sürdürdü aileler. Ama üçüncü gün dünya birden gözlerine aşırı büyük göründü, yepyeni bir yaşam tekniğine döndüler. Otoyol artık onların evi, yuvası oldu. Hareketli ifade aracı. Yavaş yavaş alıştılar yeni yaşamlarına. Önce Ruth ile Winfield, sonra Anne, sonra Connie ile Rose of Sharon, en son olarak da büyükler. Toprak altlarında kocaman, durgun, katı dalgalar gibiydi. Wildorado, Vega, Boise, Glen Rio, işte Texas'ın sonu. Sıra New Mexico'da ve dağlarda. Ta uzakta görünüyordu göklere yükselen dağlar. Arabaların tekerleri gıcırdıyor, motorları kızıyor, radyatörlerinden buharlar püskürüp duruyordu. Pecos nehrine doğru sürüklenerek ilerlediler. Santa Rosa'ya varınca karşıya geçtiler, 20 mil daha devam ettiler. Elcott otomobilin direksiyonundaydı. Yanı başında anası, onun yanında da Rose of Sharon oturuyordu. Önlerinde kamyon ağır ağır gitmekteydi. Sıcak hava dalga dalga yayılıyordu tüm alana. Dağlar o yüzden titriyormuş gibi görünüyordu. El direksiyonu iki büklüm eğilmiş, parmakları simidi kolaylıkla kavruyordu. Kafasındaki gri şapkanın tepesi yükselmiş, kenarı yamulmuş, biçimi inanılmayacak kadar küstahlaşmıştı. Tek gözünün üzerindeydi bir kenarı. Arabayı sürerken ikide bir dönüp pencereden dışarıya tükürmekteydi. Ana onun yanında, elleri kucağında kavuşmuş, başı yorgunluğuna karşı direnircesine dik oturmaktaydı. Arabanın sarsıntısıyla başının yavaşça sallanmasına izin vermişti. Gözleri kısıktı. İlerideki dağlara dikilmişti. Rose of Sharon kendini arabanın sarsıntısına karşı kasmakta, bir ayağını yere sımsıkı basıp sağ dirseğini kapıya çengel gibi sarmaktaydı. Tombul suratı gerilim içindeydi. Başı çok sarsılıyordu. Bunun da nedeni boynunun aşırı gergin olmasındandı. Karnındaki fetüsü ani hareketlerden koruyabilmek için tüm vücudunu yay gibi germeye uğraşıyordu. Başını anasına doğru çevirdi. Ana dedi. Ana'nın gözleri ışıklandı. Dikkati Rose of Sharon'a döndü. Bakışları o gergin, yorgun, tombul suratı inceledi. Sonra Ana gülümsedi. Ana dedi kızı yine. Oraya vardığımız zaman, siz hepiniz meyve toplamaya başladığınız zaman herhalde köylük bir yerde oturuyor olacağız değil mi? Ana'nın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Daha varmış sayılmayız. Nasıl bir yerdir bildiğimiz yok. Varalım ki görelim. Connie ile ben artık köylük yerde oturmak istemiyoruz dedi kız. Ne yapacağımızı iyice planladık biz. Ana'nın yüzüne bu sefer bir an için küçük bir kaygı gelip yerleşti. Bizimle kalmayacak mısınız? Hep birlikte. İkimiz konuştuk Connie ile. Ana, biz artık kentte oturmak istiyoruz. Heyecanla devam etti. Connie ya bir dükkanda ya bir fabrikada işe girecek. Evde de ders çalışacak. Belki radyoculuk, uzman olacak işinde. Daha sonra belki kendi dükkanını açabilir. Canımız istedi mi kalkar bir sinemaya gideriz. Hem Connie diyor ki bebeğim doğacağı zaman doktor gelecekmiş yanıma. Durum nasıl bakacakmışız? Belki de hastaneye gidecekmişiz. Arabamız da olacak. Küçük bir araba. Geceleri o derslerini çalıştıktan sonra yani güzel olacak. Batı Aşkları dergisinden bir ilan kesti. Yazıp mektupla kurs için başvuracak. Başvurmak parayla değil. İlanda öyle deniyor. Ben de gördüm. Kurs bitince insana iş bile buluyorlar. Radyoculuk. Tertemiz güzel bir iş. Geleceği de sağlam. Kentte oturup istediğimiz zaman sinemaya gideceğiz. Hem benim elektrik bütüm olacak. Bebeğin de her şeyi yeni olacak. Connie diyor ki o yeni şeyler bembeyaz ve şey... Sen de gördün o katalogda o bebek eşyalarını. Belki başlangıçta Connie derslerini çalışırken durum kolay olmayacak. Ama bebek geldiğinde belki derslerini bitirmiş olur bir yerimiz olur. Ufacık bir yerimiz. Süslü püslü olsun demiyoruz. Fakat bebek için iyi olmalı diyoruz. Yüzü heyecandan pırıl pırıldı. Düşündüm ki, yani demiştim ki belki de hepimiz kente gideriz. Connie dükkanını açınca belki Elt onun yanında çalışır. Ana'nın gözleri o parıldayan yüzden bir an bile ayrılmadı. Anlatılanları izliyor, inceliyordu. Bizden ayrılmanızı istemiyoruz dedi. Ailenin dağılması iyi bir şey olmaz. El homurdandı. Ben Connie'nin yanında çalışacakmışım ha? Ne diye Connie gelip benim yanında çalışmıyormuş peki? Geceleri ders çalışabilecek tek açık gözün kendisi olduğunu mu sanıyor o piç kurusu? Ana birden bunların hepsinin hayal olduğunu anlayıverdi. Başını tekrar ileriye çevirdi, vücudu rahatladı. Ama gözlerinin çevresindeki ufacık gülümseme bütünüyle yok olmadı. Acaba annene nasıl bugün dedi birden. El direksiyon başında gerginleşti. Motordan bir tangırtı geliyordu. Hızlandı, ses de arttı. Ayağını gazdan çekip dinledi, sonra bir an için hızlandı, tekrar dinledi. Ses metalik bir vuruntuya dönüşmüştü. El klaksonunu çaldı, arabayı yolun kenarına çekti. İleride kamyon da durdu. Yavaşça geri gelmeye başladı. Yanlarından üç araba hızla geçti. Her biri klaksonlarını çaldılar. Sonuncusunun sürücüsü pencereden eğilip avazı çıktığı kadar ''Ne biçim yerde duruyorsun ulan?'' diye haykırdı. kamyonu geri geri getirip iyice yaklaştırdı, sonra indi, otomobile doğru yürüdü. Yüklü kamyonun arkasından başlar uzanıp aşağıya baktı. El hırıldayan motoru dinledi. Tom, ne oldu El diye sordu. El motoru hızlandırdı. Dinlesene dedi. Ses daha da artmıştı. Tom dinledi, rölantide çalıştır bakayım dedi. Kaputu açtı, kafasını altına uzattı. Biraz hızlandır diye seslendi. Bir süre dinledikten sonra kaputu kapattı. Sanırım haklısın El dedi. Rod yatağı mı? Öyle gibi. O kadar da yağ koymuştum diye sızlandı El. Demek oraya kadar varamamış. Maymun şeyi gibi kupkuru. Sökmekten başka çare yok. Bak şu ileriye gideyim, duracak bir yer bulayım. Karteri çıkarayım deme sakın. Durumu kötü mü diye sordu Wilson. Tom oldukça dedi. Tekrar dönüp kamyonuna bindi, yavaşça ilerledi. El anlatıp duruyordu. Neden oldu anlayamıyorum. Dünya kadar da yağ koymuştum. El olup bitenin kendi suçu olduğunu biliyordu. Başarısızlığını derinden derin hissetmekteydi. Ana, senin suçun değil ki dedi. Sen gerekenin hepsini yaptın. Sonra çekinerek sordu. Çok mu kötü? Ulaşması zor bir yerdi. Ya yeni bir piston kolu almamız gerek ya da bunun içindeki parçasının eşini bulmalı. Derin derin içini çekti. Tom'un yanımızda olduğunu öyle seviniyorum ki. Daha önce hiç yatak monte etmediydim. İnşallah o etmiştir. Yolun kenarında biraz ileride kocaman kırmızı bir ilan panosu duruyordu. Yere dikdörtgen bir gölge düşürmekteydi. Tom kamyonu yolun kenarına alıp o gölgede hendeğin tam kenarında durdurdu. Sonra indi, El yaklaşana kadar bekledi. Ağır ol diye seslendi. Zorlama, yoksa makası da kırarsın. El'in suratı öfkeden kıpkırmızı kesildi, motorunu yavaşlattı. Allah kahretsin diye bağırdı. Ben mi yaktım yatağı? Makası da kırarsın ne demek? Tom sırıttı. Dur, küplere binme dedi. Sana bir şey demedik. Hendeyi geçerken yavaş ol yeter. El homurdanarak otomobili yokuştan ağır ağır indirdi. Hendeyin öbür tarafına tırmandı. Duyan da yatağı ben yaktım sanır dedi. Motor artık fena halde ses yapıyordu. El gölgeye girdi, kontağı kapadı. Tom kaputu açtı, kolu takıp destek yaptı. Soğumadan işe başlayamayız bile dedi. Ayrı iki arabadan inmeye, otomobilin çevresine toplanmaya başladı. Baba ne kadar kötü diye sordu, yere çömeldi. Tom ele döndü. Hiç yatak monte ettin mi sen? Hayır dedi El, hiç yapmadım. Ama karter çıkardım tabii. Tom anlattı. Karteri çıkarıp rotu alacağız. Sonra yeni bir parça bulup yerine onu takacağız. Bu bütün gün sürer. Son geçtiğimiz yere dönmeliyiz parçayı almak için. Santa Rosa'ya. Çünkü Albuquerque'ye daha 70 mil var. Hay Allah, yarın da pazar. Hiçbir şey bulamayız yarın. Aile sessiz duruyordu. Ruthie aradan süzülüp yaklaştı. Açık duran kaputun içini görmeye çalıştı. Tom alçak sesle devam etti. Yarın pazar. Parçayı pazartesi alırız. Herhalde takma işini de salıdan önce bitiremeyiz. İşi kolaylaştıracak aletlerimiz de yok. Zor olacak. Toprağın üzerinden uçan bir şahinin gölgesi kaydı. Hepsi başlarını kaldırıp kara kuşa baktılar. Baba, benim asıl korktuğum paranın bitip bizim yollarda kalmamız dedi. Hepimizin boğazı var. Benzinle de yağ almak zorundayız. Paralar biterse ne halt ederiz bilemiyorum. Wilson, benim suçum hepsi diye atıldı. Bu Allah'ın belası burada ta başından beri dert oldu gitti bana. Bize iyi davrandınız. Artık yeter ama. Toplanıp gidin siz yolunuza. Seri ile ben kalırız. Bir yolunu buluruz. Size daha fazla yük olmak istemiyoruz. Baba yavaş yavaş, olur mu öyle şey hiç dedi. Artık akraba olduk sayılır. Dede sizin çadırda öldü. Seri yorgun bir sesle, size dertten başka bir şey getirmedik dedi. Hep yük olduk. Tom kendini ağır ağır bir sigara sardı, dikkatli inceledi, yaktı. Toza kire batmış kasketini çıkarıp alnını sildi. Bir fikrim var dedi. Belki hiçbiriniz hoşlanmayacaksınız ama söylüyorum işte. Aile Kaliforniya'ya ne kadar yaklaşırsa para kazanmaya o kadar çabuk başlar. Bu otomobil kamyondan iki kat hızlı gidiyor. Aklıma gelen şu. Kamyondaki yükün birazını indirelim. Sonra ben ve papaz hariç herkes kamyona binsin ve yola koyulsun. Casey ile ikimiz burada kalır, bu arabayı tamir ederiz. Sonra gece gündüz yol alır size yetişiriz. Yolda buluşamasak bile siz iş bulmuş çalışıyor olursunuz. Yolda kamyon bozulursa yana çekip konaklar, biz gelene kadar beklersiniz. Durumunuz şimdikinden kötü olmaz. Yok bozulmaz da giderseniz çalışıyor olursunuz. İşler kolaylamış demektir. Case arabayı tamir etmeme yardım eder, yıldırım gibi geliriz peşinizden. Aile bunu düşündü, John amca babanın yanına çömeldi. El, piston kolunu değiştirirken bana ihtiyacın olmaz mı diye sordu. Daha önce hiç değiştirmemişsin, kendin söyledin ya. Orası öyle diye kabullendi El. İnsanın kuvveti yerindeyse mesele yok ama belki papaz kalmak istemiyordur. Kim kalsa olur bence fark etmez dedi Tom. Baba işaret parmağıyla kuru toprakları kaşıdı. Bana Tom haklıymış gibi geliyor dedi. Bizim burada kalmamız hiçbir şeye yaramayacak. Karanlık basmadan 50 belki 100 mil yapabiliriz. ana kaygılı bir sesle bizi nasıl bulacaksınız dedi. Aynı yol üstündeyiz diye anlattı Tom. 66'dan ayrılacak değiliz. Bakersfield denilen yere kadar. Haritada görmüştüm dosdoğru. Tamam ama ya Kaliforniya'ya varıp da bu yoldan saparsak? Kaygılanma diye güvence verdi Tom ona. Sizi buluruz. Kaliforniya herhalde bütün dünya kadar da büyük olacak değil ya. Ana haritada epey büyük bir yere benziyordu vallahi dedi. Baba danışma ihtiyacını duymaktaydı. John sence bir sakıncası var mı? Yok dedi John. Bay Wilson bu araba sizin arabanız. Oğlum tamir edip arkadan getirse olur mu? Neden olmasın ki dedi Wilson. Bize onca yardım ettiniz. Ben de oğlunuza bir el uzatmışım çok mu? Tom biz yetişemesek bile çalışıp biraz para biriktirmeye başlarsınız dedi. Hepimiz burada oyalansak ne olacak ki? Su bile yok burada. Arabayı da kıpırdatma imkan yok. Ama gitseniz işe girersiniz. Paranız olur. Belki oturacak bir eviniz olur. Ne dersin Casey? Kalıp bana yardım etmek ister misin? Size hangisi yararlıysa ben onu yapmak isterim dedi Casey. Beni aranıza aldınız. Bunca yolu getirdiniz. Ne derseniz yaparım. Ama arabanın altına yatman, suratına akan yağlara dayanman gerekecek dedi Tom. Ziyanı yok. Eğer öyle yapacaksak kıpırdayalım artık dedi. Belki konaklayana kadar 100 mil gideriz. Ana birden onun önünü kesti. Ben gitmiyorum dedi. Ne demek gitmiyorum? Mecbursun. Aileye sen bakacaksın. Baba şaşırmıştı onun bu davranışına. Ana otomobile doğru ilerledi. Arka kanepenin altına elini soktu. Krikonun sapını çıkardı. Ellerinde rahatça dengeledi. Gitmiyorum dedi. Mecbursun dedim sana. Kararımızı verdik. Ana'nın ağzı hep gergin oldu. Alçak sesle beni ancak döve döve götürebilirsin buradan dedi. Kriko kolunu ağır ağır salladı. Seni utandırırım baba. Ben dayak yiyecek, ağlayacak, yalvaracak insan değilim. Canını okurum senin. Zaten kendin de pek emin değilsin beni dövebileceğinden. Zorla götürmeye kalkarsan bak yemin ediyorum sana arkanı döndüğün ya da gözünü yumduğun anı bekler dümdüz ederim seni. Ahdim olsun ederim. Baba çaresiz bakışlarla çevresindekilere baktı. Şirretlik ediyor dedi. Hiç böyle şirretliğini görmemiştim. Ruti kıkır kıkır güldü. Kriko'nun kolu Ana'nın elinde bir öne bir arkaya hevesle sallanıyordu. Hadi gelsene dedi Ana. Vermişsin kararını. Beni patakla bakalım bir dene ama yine de gelmiyorum. Kazara gelirsen ne bir an gözünü kırpabilir ne de uyuyabilirsin. Beklerim beklerim gözün yumulduğu anda odunla inerim kafanı. Amma da cadılandı diye mırıldandı baba. Genç menç de değil artık oysa. İsyanı tüm grup seyrediyordu. Babaya bakıyor, onun patlamasını bekliyorlardı. Rahat duran ellerinin yumruk gibi sıkışmasını beklediler. Ama babanın öfkesi kabarmadı. Yumruklar oluşmadı. Eller iki yanında aynı rahatlıkla sarkmış durmayı sürdürdü. Ana'nın kazandığını herkes anlamıştı artık. Ana da anlamıştı. Tom konuştu. Ana, ne oldu sana Tanrı aşkına? Ne diye yapıyorsun bunu? Neyin var senin? Kızdın mı bize? Ana'nın yüzü yumuşadı. Öfke yalnızca gözlerinde kaldı. Bu işi fazla düşünmeden kabullendiniz diye anlattı. Dünyada nemiz kaldı ki bizim? Birbirimizden başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Daha yola çıkar çıkmaz dedi öteki dünyayı boyladı. Şimdi de siz kalkmış aileyi dağıtalım diyorsunuz. Tom bağırdı. Ana biz hemen yetişecektik size. Uzun kalmayacaktık ki. Ana Kriko kolunu salladı. Ya biz konaklamışken yanımızdan geçip giderseniz? Ya biz varacağımız yere varırsak kime haber bırakacağız? Nereden bileceğiz kime haber bırakmamız gerektiğini? Siz kime soracağınızı nereden bileceksiniz? Yolumuz çetin bir yol. Nine hasta. Kamyonda oturmuş bir ayağı çukurda bekliyor. Tükendi kadın. Yolumuz da hem uzun hem çetin. John amca, ama 3 kuruş para kazanabilirdik dedi. Birazını biriktirebilirdik. Ötekiler geldiğinde durumumuz iyi olurdu. Herkesin gözü tekrar Ana'ya döndü. Güç ondaydı. Kontrolü o ele almıştı artık. Kazanacağımız para hayretmezdi dedi Ana. Tek ihtiyacımız ailenin parçalanmaması. Kurt saldırdığında birbirine yanaşan sürüler gibi. Hepimiz bir aradayken korkmuyorum ben. Yani sağ olanların hepsi. Ama parçalanmamızı kabul edemem. Bakın, Wilson'larla papaz da yanımızda. Onlar gitmek isterse bir şey diyemem. Ama benim kendi ailem dağılmaya kalkarsa bu demirle canınızı okurum hepinizin. Tom onu yatıştırmak istercesine, Ana, burada hepimiz nasıl kamp kurarız dedi. Su bile yok. Doğru dürüst gölge bile yok. Nineye gölge gerek. Pekala dedi Ana. Yola devam ederiz. Suyu ve gölgeyi bulduğumuz ilk yerde dururuz. Kamyon geri gelir, sizi kente götürür, parçanızı alırsınız. Sonra yine kamyonla buraya dönersiniz. Güneşte yürümek zorunda da kalmazsınız. Burada yalnız kalırsan gelir seni yakalarlar. Ailenden kimse de olmaz yanında sana yardım etmek için. Tom'un dudakları dişlerinin üzerine doğru uzandı, sonra birden açıldı. İki elini önceki yana açtı, sonra yanlarına sarkıttı. Baba dedi, Eğer bir yanından sen, bir yanından ben saldırsaydık, ötekiler bize yardım etse, nine de tepeden iniş yapsaydı, belki anımı götürmeyi başarır, 3 şehitten fazla da vermeyebilirdik. Ama sen kafanın kırılmasını istemediğine göre sanırım anamın dediği olacak. Tanrım, insan kararlı oldu mu, nasıl da milleti önüne katabiliyor, kazandın anı. O demiri bırak da kazara kimsenin canı falan yanmasın. Ana elindeki demire şaşkın gözlerle baktı. Birden eli titremeye başlamıştı. Silahını yere atıverdi. Tom dikkatle eğilip aldı. Tekrar arabaya koydu. Baba, sen biraz dinlen dedi sonra. Sen milleti götür, kampı kurmaya başlasınlar. Sonra kamyonu buraya getir. Papazla ben bu arada karteri çıkarmış oluruz. Sonra vakit kalırsa Santa Rosa'ya varıp bir piston kolu almaya çalışırız. Belki de yetişiriz. Cumartesi bugün çünkü. Hemen fırla ki dükkanlar kapanmadan ulaşabilelim. Bagajdan kerpeten İngiliz anahtarını ver yalnız bana. Arabanın altına doğru uzandı, yağlı karteri yokladı. Ha, sonra bir de kap ver bana. O eski kovada olur. Akan yağı toplayalım. Ziyan etmek olmaz. El kovayı uzattı. Tom onu arabanın altına kaydırdı. Yağ kapağını kerpetenle gevşetti. Kapkara yağ kolu boyunca aşağıya doğru sızdı. Oradan sessizce kovaya aktı. Kovanın yarısı dolarken El de aileyi kamyona bindirmişti. Suratı şimdiden kapkara kesilmiş olan Tom lastiklerin arasından baktı. Çabuk dön diye seslendi. Karterin cıvatalarını gevşetirken kamyonun sesi duyuldu. Hendeğe indi, karşıya tırmandı ve uzaklaştı. Tom her bir cıvatayı birer tur çeviriyor, eşit oranda bollaştırıyor, contalara bir zarar vermemeye çalışıyordu. Papaz tekerlerin yanına çömeldi. Ben ne yapabilirim? Şimdilik hiçbir şey. Yağ boşalıp ben bu cıvataları gevşetince karteri indirmeme yardım edersin. Arabanın altından yılan gibi kıvrılıyor, ilerliyor, her cıvatayı önce kerpetenle bollatıp sonra parmakla çeviriyordu. Her birinin karteri ancak taşıyabilecek kadar gevşediğini hissetti. Toprak hala sıcak burada dedi, sonra seslendi. Hey Casey, son birkaç gündür fena halde dilini yuttun sen. Yahu sana ilk rastladığımda yarım saatte bir nutuk atıyordun. Oysa 2 gündür toplam 10 kelime çıkmadı ağzından. Neyin var, bozuk falan mı çalıyorsun? Casey yüzü koyun uzanmış arabanın altına bakıyordu. Diken gibi seyrek kıllarla kaplı çenesini tek elinin üstüne dayamış, şapkası arkaya doğru kaymış, ensesine gitmişti. Papazken yaptığım konuşmalar bana ölene kadar yeter dedi. Öyle ama ondan bu yana da epey konuşuyordun. Kaygılıyım dedi Casey. Vaaz verip dolaşırken gerçi farkına varamıyordum ama o zaman bile epey zamparalık yapıyordum. Şimdi artık vaaz vermeyeceğime göre evlenmem gerek. Anla Tommy, ten özlemi var içimde. Benim de dedi Tom. Bak, McAllister'den çıktığım gün duman tutuyordu tepemden neredeyse. Bir kızın peşine düştüm. Bir orospu. Av gibi kovaladım onu. Neler olduğunu sana anlatacak değilim. Kimseye de anlatamam zaten. Casey güldü. Biliyorum ne olduğunu. Bir keresinde ben de tövbe etmiş kendi başıma dualara çekilmiştim. Topluma döndüğümde aynı şey benim de başıma geldi. Sana öylesi olmaz dedi Tom. Her neyse, ben paramı boşa harcamamayı başardım bari. Kızı def ettim başımdan. Deli sandı beni. Aslında parasını vermem gerekirdi ama 1 tek dolarım vardı. O da zaten para istemiyorum dedi.